Kitabın adı Kraliçenin Soytarısı. Yazarı Philippa Gregori. Kış 1552-1553. 5. ayrım. Dinle soytarı Hena. Senden soytarı olman rica edildi ve kral kanunlarımıza ve geleneklerimize uygun olarak seni kabul etti. Bunun ne anlama geldiğini biliyor musun? Hayır der gibi başımı salladım. Bu, onun oldun demek. Köpeklerinden biri gibi, askerlerinden biri misali. Görevin bir köpekle aynı ama bir askerden farklı olarak kendin olmak. Aklına gelen ilk şeyi söyleyip içinden geçenleri yapmak. Bu onu eğlendirecektir. Bizi de eğlendirecektir. Tanrı'nın bütün işlerini önümüze serecektir ki bu Tanrı'yı da eğlendirecektir. Burada yalancıların sarayında sen doğruları söyleyeceksin. Bu ahlaksız dünyanın dürüst insanı olacaksın. Anladın mı? Ben mi? Kelimenin tam anlamıyla afallamıştım. Benden ne istiyorsunuz? Kendin olmanı. Yeteneklerinin buyurduğu şekilde konuşmanı. Aklına eseni söylemeni. Kralın şu anda kutsal bir soytarısı yok ve sarayda dürüst birinin olmasını istiyor. Seni emretti. Sen artık kraliyetin soytarısısın. Hizmetkarlarından birisin. Kralın soytarısı olduğun için sana para ödenecek. Bekledim. Beni anladın mı soytarı? Evet, ama bunu kabul etmiyorum. Kabul edip etmeme şansın yok. Soytarı olman istendi. Senin kanunen hiçbir hakkın, söyleyecek hiçbir şeyin yok. Baban seni buraya Robert Dudley'e teslim etti. Seni krala verdi. Sen artık kralınsın. Ya reddedersem? Titrediğimi hissedebiliyordum. Edemezsin. Ya kaçarsam? Kralın isteği doğrultusunda cezalandırılırsın. Köpek gibi kırbaçlanırsın. Sen babanın malıydın, artık bizimsin. Ve biz de senin kralın soytarısı olman için yalvardık. Artık sahibin o, anlaşıldı mı? Babam beni satmaz, dedim dik dik. Gitmeme izin vermez. Babam bize karşı gelemez, dedi Robert, alçak sesle arkamdan. Ayrıca ona burada sokaklarda olduğundan daha güvende olacağına dair söz verdim. Ona şeref sözü verdim. O da kabul etti. Bütün bu iş, daha kitapları sipariş verdiğimiz gün hallolmuştu Hena. Anlaşma yapılmıştı. Şimdi, diye devam etti Dük. Köpek olmak ve soytarı olmak dışında yapman gereken bir görev daha var. Bekledim. Bizim tebaamız olacaksın. Bu garip kelime karşısında göz ucuyla Robert Dudley'e baktım. Emirlere uyan bir hizmetkar, ömrün olduğu müddetçe, diye açıkladı. Bizim tebaamız. Duyduğun, gördüğün her şeyi gelip bana anlatacaksın. Kralın uğruna dua ettiği, ağladığı, güldüğü ne varsa gelip bana ya da Robert'a söyleyeceksin. Sen bizim kralın yanı başındaki gözümüz, kulağımız olacaksın. Anlaşıldı mı? Lordum, babamın yanına gitmem lazım, dedim çaresizce. Ne kralın soytarısı ne de sizin tebaanız olabilirim. Benim kitapçı dükkanında çalışmam gerek. Dük tek kaşını kaldırıp oğluna baktı. Robert bana doğru eğilip en alçak sesiyle konuşmaya başladı. Bayan oğlan, baban sana bakamaz. Bunu senin yanında kendi ağzıyla söyledi, hatırlasana. Evet ama lordum, babam sadece benim onun için bir baş belası olduğumu ima ediyordu. Bayan oğlan, sanırım baban iyi bir Hristiyan aileden gelen, iyi bir Hristiyan değil, bir Yahudi. Sanırım İspanya'dan buraya göç ettiniz çünkü İspanyollar sizi Yahudi olmak gibi bir günahınız olduğu için ülkeden sürdü. Eğer komşularınız ve Londra'nın iyi vatandaşları Yahudi olduğunuzu öğrenirse o küçük evinizde de fazla barınamazsınız. Biz Maranoyuz, ailemiz yıllar önce Hristiyanlığı seçti, diye fısıldadım. Ben vaftiz edildim, babamın seçtiği genç bir adamla sözüm kesildi, Hristiyan bir İngiliz beyefendisiyle. Ben olsam o konuya hiç girmezdim, diye uyardı Robert Dudley açık açık. Bizi o genç adama götürürsen sanırım bizi yine İngiltere'nin göbeğinde yaşayan başka bir Yahudi aileye götürmüş olursun. Oradan da neresi demiştin? Amsterdam mı? Sonra da Paris mi? İnkar etmek üzere ağzımı açtım ama korkudan konuşamadım. Bütün yasaklı Yahudiler Hristiyan gibi davranıyor. Hepsi cuma geceleri birer mum yakıyor, hepsi domuz yemekten kaçınıyor. Hepsi boyunlarında dar ağacının ilmeğiyle dolanıyor. Lütfen. Hepsi size yardım edip sizi buraya gönderdi değil mi? Hepsi Yahudiydi ve hepsi yasaklı bir dine ibadet ediyor. birbirine yardım ediyordu. Gizli bir ağ misali, tıpkı Hristiyanların korkarak iddia ettiği gibi. Lordum, gelmiş geçmiş en inançlı Hristiyan kralın geçmişinizi araştırmasına fırsat sunmayı gerçekten istiyor musun? Reformcu kilisenin dar ağacında en az Katolikler kadar iyi ateş yakabileceğinin farkında değil misin? Aileni o ateşe atmayı ister miydin, bütün dostlarıyla birlikte? Sen hiç yanan bir insanın nasıl koktuğunu duydun mu? Korkudan titremeye başlamıştım. Boğazım öyle kurumuştu ki hiçbir şey söyleyemiyordum. Gözlerimin korkudan simsiyah olduğunu ve alnımda biriken teri görebildiğini bilerek öylece ona baktım. Ben biliyorum. Sen biliyorsun. Baban senin güvenliğini sağlayamaz ama ben sağlayabilirim. Başka tek bir kelime etmeyeceğim. Durdu. Konuşmaya çalıştım ama ağzımdan sadece korku dolu bir inilti çıktı. Robert Dudley, korkuyla sarsılışımı haklı bulur gibi başını salladı. Şimdi şanslısın ki görme yeteneğin sana hayal edebileceğin en güvenli, en yüksek mevkiyi kazandırdı. Krala iyi hizmet et, bizim ailemize iyi hizmet et, baban güvende olsun. Bizi tek bir yerde bile yanıltırsan, babanı bir battaniyeye koyup gözleri kafasından fışkırana kadar havaya fırlatırlar. Sen de kırmızı suratlı kiliseye giden, Luther okuyan bir domuz çobanıyla evlendirilirsin. Seçim senin. Dünyanın en kısa bekleyişiydi. Ardından Northumberland dükü eliyle dışarı çıkmamı emretti. Seçim yapmamı beklemedi bile. Neyi seçtiğimi bilmek için görme yetisine ihtiyacı yoktu. ''Ve sen sarayda yaşamak zorundasın, öyle mi?'' diye sordu babam onay bekleyerek. Akşam yemeğimiz olan sokağın sonundaki fırından aldığımız küçük böreği yiyorduk. Alışkın olmadığım İngiliz böreğinin tadı boğazımın gerisine takıldı. Babam domuz eti kırıntılarından yapılmış sosu zorla yutturdu. ''Hizmetçilerle birlikte uyumak zorundayım,'' dedim suratımı asarak ''ve hepimiz kralın uşaklarının giydiği üniformalardan giymek zorundayız.'' Ben krala refakat etmek zorundayım. Bu sana sunabileceklerimden çok daha iyi dedi babam neşeli görünmeye çalışarak. Evin bir sonraki kirasını ödeyemeyeceğiz. Lord Dudley yeni kitaplar sipariş vermediği sürece. Sana maaşımı gönderebilirim diye önerdim. Bana para verecekler. Hafifçe elimi okşadı. Sen iyi bir evlatsın dedi. Bunu hiç unutma. Anneni hiç unutma. Sen bir Musevisin. Bunu hiç aklından çıkarma. Hiçbir şey söylemeden peki der gibi başımı salladım. Kaşığının tatsız et suyundan bir lokma alışını, sonra ağzına gidişini izledim. Yarın sarayda olmalıyım diye fısıldadım. Bir an evvel başlamam gerekiyor, baba. Her gece kapıya seni görmeye geleceğim diye söz verdi ve eğer mutlu değilsen ya da sana kötü davranıyorlarsa birlikte kaçacağız. Amsterdam'a geri dönebiliriz. Türklerin yurduna gidebiliriz. Buluruz bir yer, Kuayri'de. Cesaretini yitirme kızım. Sen seçilmişlerden birisin. Oruç nasıl tutacağım diye sordum aniden hüzünle. Sebat günü beni çalıştıracaklar. Duaları nasıl okuyacağım? Bana domuz yedirecekler. Gözlerim gözleriyle buluştu. Sonra başını önüne eğdi. Ben senin yerine burada kuralları uygularım dedi. Tanrı iyidir, anlar. Alman aliminin ne dediğini hatırlıyor musun? Tanrı hayatımızı kaybetmektense kuralları çiğnememize izin verecektir. Sana dua edeceğim Hena. Hristiyan şapelinde diz çökerek dua ediyor da olsan Tanrı seni görür ve dualarını işitir. Baba, Lord Robert kim olduğumuzu biliyor, İspanya'yı neden terk ettiğimizi de. Kim olduğumuzu biliyor. Bana açık açık bir şey söylemedi. Beni tehdit etti. Yahudi olduğumuzu biliyor ve bana ona boyun eğdiğim sürece sırrımızı saklayacağını söyledi. Beni tehdit etti. Kızım, hiçbir yerde güvende değiliz. Sen şimdi en azından onun himayesindesin, onun hizmetindesin. Kimse onun hizmetkarlarını sorgulamaz. Kralın soytarısını kimse sorgulayamaz. Baba, beni almalarına nasıl göz yumdun? Beni senden ayırmalarına nasıl razı oldun? Hena, onları nasıl durdurabilirdim ki? Sarayın çatısının saçaklarının altındaki kireç badanalı odada yeni giysilerimin bulunduğu heybeyi çevirip hizmetkarların amirinin odasından gelen listeyi okudum. 1. Bir adet sarı uşak üniforması. 2. Bir adet pantolon, koyu kırmızı. 3. Bir adet pantolon, koyu yeşil. 4. Bir adet cübbe, uzun. 5. İki adet keten iç gömleği. 6. İki çift kolluk, biri kırmızı, biri yeşil. 7. Bir adet şapka. 8. Bir adet siyah binici pelerini. 9. Bir çift dans iskarpini. 10. Bir çift binici çizmesi. 11. Bir çift yürüyüş çizmesi. Hepsi daha önce kullanılmıştır ama temizlenmiş, onarılmış ve kralın soytarısı Hannah Green'e teslim edilmiştir. Gerçekten soytarı gibi görüneceğim. O gece arka kapıya gelen babama kapının eşiğine yaslanarak yarı bedenim içeride, yarısı dışarıda, gün içinde olanları anlattım. Sarayda zaten iki tane soytarı var. Biri Thomasine adında bir cüce ve diğeri Will Somers adında bir adam. Will bana karşı kibardı, bana nereye oturacağımı gösterdi, yanına oturttu. Zeki bir adam, herkesi güldürdü. Peki sen ne yapıyorsun? Şimdilik hiçbir şey, aklıma söyleyecek hiçbir şey gelmedi. Babam etrafına bakındı. Gecenin karanlığında bir baykuş neredeyse işaret verir gibi öttü. Bir şeyler düşünemiyor musun? Senden bir şeyler düşünmeni beklemiyorlar mı? Baba, kendime zorla bir şeyler gösteremem ki. Görme yetisine hükmedemem. Ya kendiliğinden gelir ya da gelmez. Lord Robert'ı gördün mü? Bana göz kırptı. Soğuk taşlara doğru geri çekilip yeni pelerinimi omuzlarıma aldım. Ya kral? Yemeğe gelmedi bile. Çok hasta. Yemeğini odasına gönderdiler. Sanki yemekteymiş gibi muazzam bir sofra kurdular ama odasına küçücük bir tabak gönderdiler. Dük onun yerine masanın başına oturdu. Bir tahtına oturmadığı kaldı. Dük'ün gözleri seni izliyor mu? Beni fark etmedi bile. Seni unuttu mu yoksa? Yok canım, kimin nerede olduğunu ve ne yaptığını bilmek için bakması gerekmiyor. Beni unutmuş olamaz. O adam hiçbir şeyi unutmaz. Dük, Candlemas'ta bir maskeli balo düzenlemeye karar verip bunu kralın emriymiş gibi ilan etti. Hepimiz özel kostümler giyip rollerimizi ezberleyecektik. Saraya 20 sene önce benim kadarken gelen kralın soytarısı Will Somers, oyunu takdim edip bir tekerleme söyleyecekti. Kralın korosu şarkı söyleyecek, ben de bu gösteriye has yazılmış bir şiir okuyacaktım. Kostümüm soytarı sarısından bana özel dikilmiş yeni bir üniforma olacaktı. Beni at artık diyen eski üniformamın göğsü dar geliyordu. Çift cinsiyetli gibi görünen o tuhaf yaratıklardan biriydim. Kadın olmanın eşiğinde bir genç kız. Bir gece loş ışıkta aynaya döndüğümde yabancı birinin siluetini görüyordum. Güzeller güzeli bir kadının, diğer bir gece ise aynı aynada sıradan birini. Eğlenceler amiri bana bir kılıç verdi ve Will'le benim maskeli balonun ortasında bir yerde dövüşmemizi emretti. Büyük salonun geçiş odalarından birinde ilk provamızı yapmak üzere bir araya geldik. Ben beceriksiz ve isteksizdim. Erkekler gibi kılıçla dövüşmeyi öğrenmek, insanların ulu orta dövüşümüzle ilgili şakalar yapışını dinlemek istemiyordum. Sarayda Will Somers dışında hiç kimse beni buna razı edemezdi. Ve adam sanki Yunancamı ilerletmek için oraya getirilmiş biri gibi benimle uğraştı. Sanki bu öğrenmem gereken bir sanatmış ve bu sanatı çok iyi öğrenmemi istiyormuş gibi. İşe önce duruşumla başladı. Ellerini omuzuma koyup omuzlarımı hafifçe aşağıya indirdi, çenemi tutup yukarı kaldırdım. Başını dik tut, prensesler gibi dedi. Lady Mary'nin hiç kambur durduğunu gördün mü? Lady Elizabeth'in başını öne eğdiğini hiç gördün mü? Hayır. Sanki prenses olarak doğup büyümüş gibi yürürler. Zarif birer keçi gibi. Keçi mi? Dedim, omuzlarımı düşürmeden başımı dik tutmaya çalışırken. Miss Somers, iltifatının böyle işgüzarlıkla bozulmasına sırıttı. Bir yukarı, bir aşağı dedi. Bugün tahtın veliahtı, yarın piçmiş gibi. Dağın tepesine, sonra tekrar aşağı. Prenseslerle keçiler birbirine benzer. Sen bir prenses gibi durup, keçi gibi dans etmelisin. Lady Elizabeth'i gördüm ben dedim. Öyle mi? Bir kez, küçük bir kızken, babam beni Londra'ya gezmeye getirmişti ve Amiral Lord Seymour'a kitap getirmiştim. Bill şefkatle elini omuzuma yasladı. Az konuş, kolay kıvır diye salık verdi alçak sesle. Sonra elini alnına yapıştırıp en neşeli gülümsemelerinden birini bahşetti. Halime bak, bir kadına dilini tutmasını öğütlüyorum. Ne soytarıyım ama. Ders devam etti. Bana kılıçla pozisyon almayı, dengemi sağlamak için elimi kalçama dayamayı, sendeleyip düşmemek için öndeki ayağımı nasıl hep öne kaydıracağımı, kılıcın arkasına geçip beni nasıl geride tutmasını sağlayacağımı gösterdi. Ardından sahte saldırılara ve hamlelere geçtik. Will önce bana kılıcı ona savurmamı emretti. Durakladım. Ya hakikaten vurursam? Kıymık batar o kadar. Ölümcül bir yara almam dedi. Kılıçlar tahtadan Hena. Hazırlan o zaman dedim gergin bir sesle ve öne atıldım. Şaşkınlıkla Will'in yanı başıma geçtiğini ve tahta kılıcının boğazıma dayandığını gördüm. Öldün dedi. Görme yeteneğin o kadar da iyi değilmiş. Kıkırdadım. Bu işte hiç iyi değilim diye itiraf ettim. Bir daha dene. Bu kez çok daha büyük bir güçle öne atıldım ve yana kaçarken paltosunun eteğini yakaladım. Mükemmel dedi nefes nefese. Hadi bir daha. Ta ki ben kılıcımı inandırıcı hareketlerle gırtlağına dayayana dek çalıştık. Sonra o kendi kılıcını bana savurarak nasıl yana kaçacağımı öğretti. Sonra yere kalın bir halı serdi ve amuda kalkmayı gösterdi. Gülünç diye haykırıp kitap okumak için oturmuş bir çocuk gibi bacaklarını birbirine dolayarak dik oturdu. Pek de değil dedim. Aa tabii sen kutsal soytarısın, şaklaban değil dedi. Mizah duygun yok. Hayır var dedim alınarak. Sadece komik değilsin. Ben neredeyse 20 senedir İngiltere'nin en komik adamıyım dedi inatla. Saraya Henry'nin Anne Boleyn'e aşık olduğu dönemde geldim ve kadın aleyhine espri yaptım diye bir keresinde kulaklarımı yumruklatmıştı. Ama sonra espri gerçek oluverdi. Daha sen doğmamışken ben İngiltere'nin en komik adamıydım. Vay vay, kaç yaşındasın şimdi diye sordum yüzüne bakarak. Ağzının çevresi derin çizgilerle doluydu. Gözlerinin etrafında yaşının çizgileri kök salmıştı. Ama bir oğlan çocuğu kadar çevik ve incecikti. Dilimin döndüğü, dişlerimin gösterdiği kadar dedi. Söyle hadi, gerçekten kaç? 33, neden? Benimle evlenmek mi istiyorsun? Hayır, teşekkürler. Dünyanın en esprili soytarısıyla evlenmiş olursun. Bir soytarıyla evlenmemeyi tercih ederim. Bak bu imkansız işte. Çünkü akıllı adam zaten evlenmez. Sen beni güldüremiyorsun dedim, meydan okur gibi. Ama sen bir dişisin. Dişilerin mizah anlayışı yoktur. Benim var, diye direttim. Herkes gayet iyi bilir ki, kadınlar tanrı katında olmadıkları için komik olanla olmayan arasında ayrım yapamazlar. Ben yaparım, ben yaparım. Hayır, yapamazlar işte, dedi zaferle. Yoksa bir kadın bir erkekle niye evlensin? Sen hiç bir erkeğin bir kadını arzuladığında ne hale düştüğünü gördün mü? Hayır der gibi başımı salladım. Will tahta kılıcı bacaklarının arasına soktu ve odanın içinde bir o yana bir bu yana koşmaya başladı. Düşünemez, konuşamaz, düşüncelerine ya da isteklerine hükmedemez. Kokunun peşinden koşan tazı gibi çükünün peşinden oraya buraya koşmaya başlar. Tek yapabildiği deli gibi ulumaktır. Vuuu! Will tahta kılıcı durdurmaya çalışırmış gibi kendini geriye verip kılıcın ağırlığını taşımaya çalışır gibi yaparak odanın içinde sağa sola koştururken ben kahkahalarla gülüyordum. Durup bana gülümsedi. Kadınların aklı yoktur dedi. Aklı olan biri erkeği ne yapsın? Ben istemiyorum işte dedim. Tanrı seni korusun ve bekaretini senden almasın o zaman bayan oğlan. Ama bir erkeğin olmasını istemiyorsan nasıl evleneceksin? Evlenmeyi de istemiyorum ki. O zaman sen gerçekten budala bir soytarısın. Kocan olmadan nasıl geçineceksin? Kendi paramı kazanacağım. O zaman yine budalasın demektir. Çünkü kocan olmadan ancak soytarılık ederek para kazanabilirsin. Bu da üç katmerli soytarı olduğun anlamına gelir. Birincisi koca istemediğin için, ikincisi kocan olmadan kendi geçimini kendin sağlayacağın için, üçüncüsü soytarılık ederek para kazanacağın için. Ben hiç olmazsa sadece bir soytarıyım. Sen üç kat daha soytarısın. Hiç de değil, deyip onun konuşma ritmine kendimi kaptırarak tartışmaya yeniden katıldım. Çünkü sen senelerdir soytarılık yapıyorsun. İki nesildir kralların soytarısısın. Ben başlayalıysa daha birkaç hafta oldu. Bu sözlerimi bir kahkaha patlatıp omuzuma vurdu. Tanrı seni korusun bayan oğlan. Yoksa kutsal bir soytarıdan ziyade akıllı bir soytarı olursun ama bak sana söyleyeyim. Her gün şaklabanlık yapıp insanları eğlendirmek, ayda bir kez beklenmedik bir şey söylemekten çok daha zordur. İşimin ayda bir kez beklenmedik bir şey söylemek olduğunu düşünmesine güldüm. Kalk bakalım dedi Will, beni çekip kaldırırken. Kandlemas da beni komik bir biçimde nasıl öldürürsün, onu planlamamız lazım. 5. ayrımın sonu. Sayfa 42. Devamı 6. ayrımda.